Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayını ile hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar
Hoş bulduk,
getirdiniz.
sağ olun. Teşekkürler.
Nasılsınız, iyisiniz
Çok
hocam bu
şükür,
hafta?
elhamdülillah. İyiyiz.
Elhamdülillah.
Sizler de iyisiniz
Çok şükür
inşallah.
hocam, elhamdülillah. Bizler de
Allah
dua
daha
eder,
iyisin inşallah.
dua
Tüm
bekleriz.
dinleyenlerimiz, izleyenlerimizle beraber
Allah razı olsun.
inşallah daha iyi günlere, daha mutlu, huzurlu günlere ulaşırız.
Amin, inşallah hocam. Hocam dinleyicilerimizden gelen bir kısmını da bizlerin hazırlamış olduğu sorularla devam ediyoruz programımıza. Şimdi bugünlerde bu dijital paralar gündemde hocam. Biliyorsunuz birçok mağduriyetler yaşandı.
Evet.
Bitcoin denilen dijital paradan dolayı birçok vatandaşımız sıkıntıya düştü. Şu soruyla başlayalım bu vesileyle. Dijital paralar üzerinden kazanç sağlamak caiz midir peki hocam?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bizim İslam hukukunda, fıkhımızda para kazanmanın, kazanç elde etmenin üç yolu var. Bir, sermaye. İki, emek. Üç, riziko.
Yani hocam.
Yani risk altına girmek. Şimdi mesela alışveriş yapıyoruz değil mi?
Evet.
Orada hem bir sermayemiz var. Mal alıyoruz sermayemizle. Hem emeğimiz var. Hem de yaptığımız alışverişten dolayı risk altına giriyoruz. Çünkü işte vadeli verdiğimizde batabilir, zarar edebiliriz vesaire. Bazı kazanç türlerinde bunun üçü de bir arada bulunuyor. Bazılarında biri bulunuyor sadece. Mesela mudarebe ortaklığı diye bir ortaklık var. Nedir o? Emek sermaye ortaklığı. Yani benim param var. Çalıştıracak durumda değilim. Sana veriyorum. Sen benim paramı yarı yarıya çalıştırıyorsun, karı ortak olmak üzere. Burada benim sermayem var. Mal yani. Senin de emeğin var. Sen emeğin karşılığında kazanıyorsun. Ben sermayem karşılığında kazanıyorum. Yani bu anlattığım şeylerde mutlaka bu kazancın bir kaynağı, bir dayanağı var. Bir şeye dayanıyor. Yani bir mal almışım, para vermişim, bir şeyler olmuş. Bu dijital para ne? Dijital parayla ne, arkasında ne var? Yani mal mı var? Başka bir yerde para mı var? Onları bilmiyoruz biz. Ha, tabii bilen biliyor, ayrı konu. Tabii bu dijital para deyince ülkemizde daha çok Bitcoin diye meşhur. Aslında Bitcoin'den daha genel bir şeymiş bunun adı da. Geçen bir yerde konuşurken söylendi. Bitcoin o uygulamalardan biriymiş. Ha, yani ama sonuç itibariyle sanal para, dijital para. Şimdi ben şahsen tabii bunun çok gerilerini bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Para nedir para? Yani paradan para kazanacaksak eğer, sermaye ile para kazanacaksak, sermaye koyup da oraya bir para koymamız lazım. O para ne? Para, mübadele aracı olarak kullanılan, yani değişim aracı olarak kullanılan ve biriktirilebilen varlık. Yani bir şeye benim para diyebilmem için o para dediğim şeyle bakkala gidip ekmek alabilmem lazım. Veya manava gidip oradan domates alabilmem lazım. Bir, ikincisi de kenara koyduğum zaman ileride ihtiyacım olduğu zaman onu elimi uzatıp alabilmem lazım. İşte bu kendi kesemde olsun, kasamda olsun, ister bankadaki hesabımda olsun fark etmez. Şimdi bu dijital para bunlardan da uyuyor mu uymuyor mu? Yani gerçekten benim oraya para yatırdığım zaman o para nerede? Neye karşılık? Bunları bilmiyoruz. Tabii bu tür yeni çıkan meselelerde gerek ülkemizin gerek İslam aleminin ilgili kurumları bu konularda araştırma yapıyorlar. Dini yönünü araştıran tabii dini kurumlar. Bu konuyla ilgili bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu var. Yani Türkiye'de bu fetva heyeti diyebileceğimiz en üst kurul resmi olarak. Şimdi bu kurul yaptı, bununla ilgili bir araştırma yaptı ve sonuçta şöyle bir mütalaa da bulundu. Bu dijital para denilen veya Bitcoin denilen veya ne bileyim efendim sanal para denilen paralarla kazanç sağlamak, muamele yapmak caiz değildir. Niye? Çünkü arkasında ne var belli değil. Bir belirsizlik var, buna garar tabir ediliyor. Ve böyle bir mütalaada bulundu. Zannediyorum Mısır'daki bir fetva heyeti de aynı istikamette bir görüş ortaya koydu. Tabi İslam aleminin başka yerlerinde de bu tip kurumlar var. Onlar da mutlaka görüşler ortaya koymuşlardır ama tabi ben hepsini takip edebilmiş değilim. Ama bizim için asıl olan şey şu anda şu. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu bunun şu anda caiz olmadığını söyledi. Biz de tabi onlar araştırdılar bunun arkasını. Tabi uzmanlar vesaireler yoluyla. Biz de onu naklediyoruz. Ha bu bugünkü görüş. Ama yarın bakarsanız bu dijital para denilen şey neyse, sanal para denilen şey devletler tarafından kabul görür. Alışverişte kullanılır. Herkes bunu kabul eder, o zaman fetva değişir. Çünkü tarih boyunca da bu paralar değişmiş. İlk paralar altından, gümüşten iken mesela İslam aleminde. Sonra Hazreti Ömer döneminde meşinden para yapılmış. Daha sonra işte efendim turştan, bakırdan paralar dökülmüş. Bu paralar bazen geçerli sayılmış, bazen geçersiz sayılmış. Ve tarihte bunlar yaşanmış. Bundan sonra da yaşanabilir böyle şeyler.
Evet, peki hocam. Hocam, İslam hukukunda alışverişte kar haddi belirlenmiş midir? Alım-satımda bir kar haddi var mıdır diye bir sorumuz var.
Şimdi bu soruyla devam edelim. İslam hukukunda deyince böyle bir belirleme yok. Hukuki açıdan. Hı hı. Yani İslam hukuku şöyle bir kayıt koymamış.
Evet. Kar haddi nedir? Ondan başlasak hocam.
Yani kar haddi dediğimiz şey alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark.
Yani ben bir malı 5 liraya aldım. Onu 5 liranın üzerinde istediğim bir rakama satabilirim demektir. Miyim?
Yoksa işte 7 liradan fazlaya satamaz mısın?
Evet.
Kar haddi dediğimiz bu. Şimdi hukuki olarak böyle bir sınırlama yok. Yani bizim fıkhımız %10'u geçemez kar, %20'yi, %50'yi geçemez diye bir kayıtlama koymamış. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendi ashabından bazıları gidiyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah piyasada şu malların fiyatı arttı.
Evet.
Onlara bir tahdit koysan ki o fiyat tahdit etmeye nark derler. Veya nark derler. Nark. Koysan. Peygamber Efendimiz hayır diyor. Fiyat tahdidi etmeyin. La tusairu hadiste böyle geçiyor. La tusairu yani fiyatı sınırlandırmayın, karı sınırlandırmayın. Allah onu sınırlandırır. Çok verir, ucuzlatır. Az verir, pahalandırır. Buyuruyor. Yani koymuyor. Ha şimdi ancak tabii bu Peygamber Efendimizin haliyle bu sözü %100 her alanda bu şekilde olması şart mı? Şimdi bizim bu hadisleri değerlendirmede efendim zamana göre farklı anlama, farklı yorumlama imkanlarımız var, olmalı da zaten. Ki bu bizim kaynaklarımızda yer alıyor. Mesela peygamber zamanında caiz olan bir şeyi Hazreti Ömer yasaklamış maslahata binaen. Veya peygamber zamanında işte yasak olan bir şey o günkü şart gereği diyelim. Ama bu bir ibadet türünden vesaire değil veya haram helal türünden değil. Yani toplumun ihtiyacına göre. Mesela ne yapmış Peygamber Efendimiz? İşte hurma aşılamayı yasaklamışmış, yapmayın demiş. Ama sonradan onun doğru olmadığı anlaşılmış ve izin vermiş. Yani bu tip şeyler olabilir. Şimdi bu fiyat tahdidi konusunda eğer temel gıda maddeleri dediğimiz, insanların ihtiyaç türünden olan maddeleri fiyatı yükselirse eğer, devletin bu konuda sınırlama koyma yetkisi var fıkhen. Mesela bugün insanların hayatını sürdürebilmeleri için mutlak gerekli olan şeyler var değil mi? Mutlak gerekli olan şeyler var. Evet. Ekmeğe ihtiyaç var mutlaka. Yumurtaya ihtiyaç var. Ete ihtiyaç var. Bunların fiyatı almış yürümüşse, o zaman devlet sınırlama getirebilir. Ama öyle değil de kozmetik ürün. Böyle çok şart değil kullanmak veya kullanmamak. Ha, ona dokunmaz. Çünkü onu pahalı gören almasın der. Yani bu bir örnek aklıma geldi. Bu bir buna şey yapmak lazım. Bunu dikkate almak lazım. Yani demek ki o zaman ihtiyaç, zaruret derecesinde ihtiyaç halinde, ihtiyaç duyulan maddelerde eğer fazla bir artış olmuşsa piyasada, o takdirde devlet ona sınırlama koyabilir. Mesela ekmekte var değil mi şimdi? Bir üst sınır var. Yani şundan fazla olmayacak, şu kadar gram ekmek diye. Ha, bu mümkün, caizdir bu. Yapabilir devlet. Niye? Toplumun menfaati bunu gerektiriyor. Bu bir. İkincisi, karşı taraf kandırılmışsa eğer ve bu kandırılmadan dolayı da fahiş kar edilmişse, o zaman o kandırılan kişinin bu sözleşmeyi, bu alışverişi bozma hakkı var. Ne demek kandırılma? Mesela ben bir mal satıyorum. Sen de müşterisin. Sen piyasayı bilmiyorsun. Ben seni kandırıyorum. Yani işte konuşmalarımla, tavırlarımla ve sen bana itimat ediyorsun gerçekten. Ha, bu adam yalan söylemez diyorsun. Öyle birine benzemiyor. Ve benden istediğin fiyata malı sana satıyorum. Ama sonra bakıyorsun ki piyasada benim sana sattığım malın aynısı benim verdiğim fiyattan çok daha ucuz. Ben seni kandırmışım. Ha, bu zaman, bu durumda bu kandırmanın ölçüsü ne? Kandırmaya gabın denilir.
Gabın.
Gabın. Eğer bu gabın, kandırma fazla ise buna gabn-ı fahiş. Eğer fazla değilse gabn-ı yesir denilir. Fazla olmayan kandırmalar geçerlidir. Yani geçerli derken o akit bozulamaz. Mesela 100 lira sana vermişim ama piyasada 95 liraya satılıyor. Yani o kadarcık kandırılma olabilir, aldanma olabilir. Ama öyle değil de ben sana 100 liraya vermişim piyasada 80 liraya satılıyor. Ha, o zaman burada bir fazla kandırma ölçüsü şeyi var, durumu var. Buna gabl-ı fahiş diyoruz. Böyle bir durumda kandırılan kişi, müşteri eğer satın almışsa veya satıcı satmışsa, o takdirde bu sözleşmeyi, alıp satım akdini bozma yetkisi var. Mesela köyden geldi vatandaş, ürününü getirdi. Pazarın kapısında birisi karşıladı ve onu kandırarak aldı. Ama o onu 50 liradan aldı, halbuki içeride 100 lira. Bu adam ne yapar? Bundan vazgeçebilir satıcı. Peki bunun ölçüsü ne? Yani bu kanmanın, kandırmanın ölçüsü ne? Alimler bunun ölçüsünü tayin ederken farklı görüşler ileri sürmüştür. Bir görüş şu. O piyasada uzmanların takdir ettiği fiyatın dışına çıkmışsa satılan fiyat, bu aşırı kandırmadır. Ne demek o? Mesela diyelim ki bir mal satmışım. O ben sana kaça satmışım onu? 120 liraya. Ama bunun uzmanları diyorlar ki bu malın değeri 80, 90, 100 arasında değişir. Şimdi ben sana ne vermişim? 120'ye. Yani kandırılmışsın. Sen bundan vazgeçebilirsin. Ama ben sana 100 liraya vermişim, piyasada 80'e de, 90'a da 100'e de var. Bu kandırma sayılmaz. Bir bu şekilde bir değerlendirme var. Bir de oransal bir şey var. Ki bu oransal da günlük eşyada %5, hayvanda %10, taşınmazlarda da %20 olarak takdir edilmiş. Mesela günlük eşyada %5'ten fazla kandırma varsa o kabının faiz sayılmış. Hayvanda %10'dan fazla aldatma varsa o kabının faiz sayılmış. Taşınmazda bir arsada, binada %20'den fazla kandırma varsa o kabının faiz sayılmış. Ama bunlar ayetin hükmü değil, hadisin hükmü değil. Fukahanın değerlendirmesi. Dolayısıyla bunlar değişebilir. Yani bu kandırmanın ölçüsü zamana göre,
piyasaya
göre, ortama göre, piyasaya göre değiştirebilir. Bir de şunu söyleyeyim. Buyurun. Her ne kadar hukuki açıdan kar konusunda bir sınırlama yoksa da vicdani açıyı da dikkate alması lazım kişinin. Yani, evet. Yani ya nasıl olsa bana hukuk izin vermiş. Ver 100'e 200, ver 100'e 300. Böyle dememeli. Şimdi aklıma bir şey geldi. Onu Hazreti Osman'la ilgili bir şey.
Buyurun hocam.
Şimdi Hazreti Osman Peygamber Efendimiz'in işte 3. halife. Efendi Peygamberimizin damadı, Zinnureyn diye biliniyor. Ticaretle uğraşıyor, zengin bir insan. Şimdi onun bir kervanı gelmiş Şam tarafından Medine'ye. Medine'de de bu mallara ihtiyaç var. Medine esnafı şey diyor, yapıyor. Hazreti Osman'ın etrafını çeviriyor. Ve biz sana %100 kar verelim, bize sat. Hayır, vermem, daha fazla veren var diyor. %200 verelim kar, bize sat. Hayır, vermem, daha fazla veren var diyor. E diyorlar ki, ya Medine'nin esnafı biziz.
Kim veriyor bunu daha
bunu fazla? Kim veriyor? Diyor ki Allah veriyor. Siz bana %200 veriyorsunuz, 1'e 2, bize 3 veriyorsunuz. Allah bana en az 1'e 10 ve 1'e 700 veriyor.
Hepsini infak ediyor.
Hepsini sadaka olarak veriyor. Yani bu olay, yani bir kar haddinin olmadığı konusunda bir delil kabul edilebilir.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam şimdi halk dilinde çek kırdırmak diye bilinen bir olay var. Çek senet gibi değerli evrakların gününden önce bozdurularak bedelinden aşağı fiyatta bozdurulması meselesi bu. Bu caiz midir hocam? Gününden önce çek veya senet
şimdi
gibi değerli evrakları bozdurmak.
İki türlü düşünebiliriz bunu. Bir, borçlunun gününden önce vermesi. Bir de alacaklının o elindeki belgeyi, senedi üçüncü bir şahsa veya üçüncü bir kuruma vererek daha ucuza alması. Mesela şöyle diyelim. Benim 10 bin lira alacağım var birisinden. Ve bu alacağın vadesine daha 3 ay var, 5 ay var.
Evet.
Ben alıyorum o çeki, senedi, bankaya götürüyorum veya bir başkasına götürüyorum. Diyorum ki bak bu 10 bin liralık çek. Bunun vadesinin dolmasına 3 ay var. Şimdi sen, ben bunu sana, bana verirsen 8 bin liraya vereyim bunu desem. Eğer parasını ödersen peşin şimdi bana, 8 bin liraya vereyim desem, o da kabul etse, bu caiz olmuyor. Niye caiz olmuyor? Çünkü bu bir faizdir. Faiz neyin karşılığıdır? Zamanın karşılığı, vadenin karşılığıdır.
Evet.
Faizi o vadenin karşılığı olarak alıyor insanlar. Yani ben şu anda 10 bin lira alıp da 6 ay sonra 12 bin lira ödeyeceksem, o 2 bin lirayı neyin karşılığı da vermiş oluyorum? O zamanın karşılığını da vermiş oluyorum. Nasıl ki vadeden dolayı fazlalık faiz ise, vadenin düşürülmesinden dolayı o kesilen miktar da faize gider. Şey açısından, çek kıran açısından. Yani ne yapmış oluyor çek kıran? Mesela 10 bin liralık çeki ben bankaya verdim. Banka bana 8 bin lira verdi. Ne yapmış oldu? Bana 8 bin lira verip 3 ay vadeyle 10 bin lira almış oldu. Bu faize girer. Peki, üçüncü bir şahsa gidilmese. Mesela alacaklı. Borçluya dese ki, ya senin bana 10 bin lira borcun var ya 3 ay sonraya. Ben seni şimdi ver, 2 bininden vazgeçiyorum dese. Buna caiz diyen alimler var. Niye burada şimdi ne olmuş oluyor? Alacağının bir kısmını tahsil etmiş oluyor kişi, bir kısmını bağışlamış oluyor. Ha bu ama şöyle bir şey olsa, bir pazarlık şeklinde. Bak ben sana 10 bin lira borcum var ya 3 ay sonra. 8 bin liraya razı olursan şimdi ben peşin öderim diye karşılıklı pazarlık da olursa, bazı fıkıh kitaplarımızda bunun caiz olmadığı söyleniyor.
Evet. Peki hocam. Hocam içinde para olan alışveriş kartını ya da alışveriş kuponunu daha fazla veya daha az parayla satın almak caiz midir diye bir sorumuz var.
Ya bu bana pek hoş gelmiyor. Ben demek ki çek kırdırma, senet kırdırmaya biraz andırıyor bu. Çünkü içinde para var. O parayla ben alışveriş yapabiliyorum. O çekte ne var? 10 bin lira yazıyor. Ben sana bunu, sen bunu paraya çevireyim 8 bin liraya. Yani biraz şaibeli geldi ama tam %100 de faizde denilecek gibi değil. Yani biraz şüpheli bir durum bu.
Evet. Bunun benzeri bir soru daha var hocam. Taksitle alınan bir malın peşin olarak satılması caiz midir?
Şimdi kime satıyorum ben bunu? Taksitle aldım. Peşin olarak kime satıyorum? Bir, satıcıya mı satıyorum? Üçüncü bir şahsa mı satıyorum?
Evet.
Eğer üçüncü bir şahsa satıyorsan bunda bir sakınca yok. Mesela ben gitmişim taksitle 5000 liraya bir buzdolabı almışım. Ondan sonra almışım o buzdolabını bir başka şahsa 4000 liraya satmışım. Bunda bir sakınca yok. Bu tür satışa vadia da derler. Yani zararına satış dediğimiz şey. Ama ben gitsem bir mağazaya, beyazlaşma mağazasına, desem ki şu buzdolabını bana 6 ay vadeyle veya şu kadar taksitle satar mısın? Satarım. Aldım, 5000 liraya aldım onu mesela vadeli olarak. Ondan sonra satıcıya desem ki sen bunu 4000 lira peşin parayla benden al. Satıcı da alsa bu caiz olmuyor. Buna iğne deniliyor. Yani bir kimse vadeli aldığı bir malı parasını ödemeden satıcıya daha ucuz fiyata verirse, geri satarsa buna iğne deniliyor. Bu caiz görülmüyor. Peygamberimiz de iğneyi yasaklamış.
Başkasına satarsa?
Üçüncü bir şahsa satarsa problem yok. Bir. İkincisi mesela adam satın almış, parayı tık ödemiş. 10 dakika sonra, 20 dakika sonra paraya ihtiyacı olmuş. Ha, satıcıya diyor ki ya ben senden bunu aldım, parayı ödedim. Ya geri al da paramı bana ver, bana paraya ihtiyacım oldu. Hayır efendim vermem. Eğer 500 lira eksiğine verirsen alırım dedi. Bunda da sakınca yok. Burada sakıncalı olan yön ne? Alıcı satıcıya aldığı malın bedelini ödemeden daha ucuz fiyata geri satarsa. Caiz olmayan bu.
Peki hocam. Hocam şimdi nikahla alakalı birkaç sorumuz var müsaadenizle. Sarhoşken yapılan boşanma geçerli midir diye sormuş bir dinleyicimiz.
Şimdi bizim Hanefi fıkhında, Hanefi mezhebine göre sarhoşluk neden kaynaklanıyor? Buna göre hüküm değişiyor. Diyor ki Hanefi fıkıh kitapları, eğer kişi mübah olan bir içecekle veya yiyecekle sarhoş olmuşsa, mesela bazı ballar, örnek veririz, bal şerbeti içmiş. Bazı ballar da sarhoş edicilik özelliği varmış. O aldıkları bitkinin durumuna göre, arının bal aldığı bitkinin durumuna göre. Böyle bir şeyden dolayı sarhoş olmuşsa ve sarhoşken de ne yaptığını bilmiyorsa bu boşama geçersizdir. Ancak haram olan bir maddeyle sarhoş olmuş da boşamışsa bu boşama geçerlidir. Hanefi mezhebinin görüşü. Ama diğer mezheplerde veya en azından bazı mezheplerde kişi sarhoşsa ne dediğini bilmiyorsa ne ile sarhoş olursa olsun ister mübah olan bir maddeyle olsun ister haram olan bir maddeyle sarhoş olmuş olsun bu boşaması geçersizdir. Ha şimdi 1917 senesinde çıkan Osmanlı Hukuk Aile Kararnamesi var ülkemizde. Ki o zaman daha Osmanlı coğrafyası şeriatla idare ediliyor. Ve dolayısıyla kanunlar, kanunnameler, kararnameler şer'i esaslara göre tanzim ediliyor. Ancak o kararnamede, Osmanlı Hukuk Aile Kararnamesi'nde geniş tutmuşlar şeyi, çerçeveyi. Yani sadece Hanefi mezhebine göre değil, diğer mezhepleri de dikkate alarak hükümler koymuşlar. Ve o kararnamede sarhoşun boşanması geçerli değildir hükmü yer almış. Ve bir ayrım da yapılmamış. Yani helal bir madde ile sarhoş olmuşsa şöyle, haram bir madde ile sarhoş olmuşsa böyle diye bir ayrım yapılmamış. Mutlak olarak sarhoşun boşanması geçerli değildir denilmiş. Ve halen de o şey üzerine, madde üzerine fetva veriliyor. Ama sarhoş kim? Bu önemli. Yani şimdi sarhoş kim?
Koca mı, karı mı?
Yok yok. Ya, koca sarhoş olacak ama sarhoşluğunun ölçüsü ne? Adam gitmiş bir şişe bira içmiş, ondan sonra sallanmaya başlamış sarhoşum diye. Boşanmış karısından aklı başında. Bu değil. Sarhoşu şu şekilde tanımlıyorlar. Kişi ayıldıktan sonra sarhoşken ne dediğini bilmeyecek derecede sarhoşsa o zaman onun boşanması muhtever değildir. Yani adam sarhoşken karısına talak vermiş. Sonra ayılmış ve demişler ki sen hanımı boşadın. Hayır efendim ben öyle bir şey yapmadım. Benim ondan öyle bir şeyden hiç bildiğim yok dedi. Ha bu boşama geçersiz oluyor. Ama öyle değil de biraz çakır keyif. Hani öyle derler ya. Hanımı boşamış. Bilinci de yerinde.
Pişman olmuş.
Ayıldıktan sonra da ya sen hanımı boşadın. Ya gerçekten öyle oldu. Bir yanlışlık yaptık diyor. Yani hatırlıyor boşamasını. Ha bu boşama sarhoşun boşaması değil. Bu ayığın boşamasıdır. Yani burada bir karar hüküm verirken çok yönlü düşünmek gerekiyor. Çok yönlü. Ve bir de benim bizi dinleyenlere, izleyenlere bir tavsiyem. Talakla ilgili konularda radyodan duyduklarıyla, televizyondan duyduklarıyla yetinmesinler. Ha, ben filan hocadan duydum televizyonda. O şöyle dedi, demek ki bizim talak olmamış. Veya olmuş, ha, bitmiş iş demesinler. Mutlaka yetkili bir ilim adamına, fıkıh alimine gidip olayı en ince teferruatına kadar anlatsınlar ve ona göre, onların verdiği fetvaya göre hareket etsinler. Çünkü ufak bir detay o yuvanın yıkılmasına sebep olabilir veya o yuvanın kurtulmasına sebep olabilir.
Evet. Genel bilgilerle değerlendirmemek lazım.
Değerlendirmemek lazım. Evet.
Hocam, bu mehir meselesi var. Biliyorsunuz mehir erkeğin hanımına evlenirken nikah sırasında veya nikahtan önce işte anlaştıkları, vaat ettiği bir miktar, evet, mal, para vesaire. Şimdi bu mehirde bir kişi işte ben sana şu kadar altın vereceğim dese, ama altın değil de onun yerine o altının değeri kadar para verse geçerli olur mu?
Karşılıklı anlaşmaya bağlı. Hmm. Yani şimdi borç alacak ilişkisinde asıl olan şey üzerinde ittifak edilen meblağdır. Hı hı. Ama alacaklı ve borçlu anlaşırlarsa anlaştıkları şey üzerinden ödemeyi yapabilirler. Mesela benim sana 10 bin lira borcum var. Vade gelmiş. Geliyorum, diyorum ki Sami Hoca, benim sana 10 bin lira borcum var değil mi? Evet, var. Benim şimdi 10 bin lira param yok ama bak şöyle bir elimde bir televizyon var veya şöyle bir mal var. Onu kabul et, 10 bin liraya sayalım, silelim borcu. Hay hay diyorsun, olur diyorsun. Olabilir mi? Olabilir. Mehir de bir alacaktır. Dolayısıyla ne kadar altın denmiş? Efendim işte 50 gram altın, 100 gram altın. Ha, mehri verme vakti geldi. Adam, efendim 100 gram altın yerine ben sana işte şu kadar TL vereceğim veya bu kadar dolar vereceğim demek halinde kadın bunu kabul etmek zorunda değildir. Ama karşılıklı rıza ile bu altın TL'ye de çevrilebilir, başka bir yabancı para birimine de çevrilebilir, bir eşyaya da çevrilebilir. Ama burada esas olan şey nedir? Karşılıklı rızadır ödeme vaktinde. Buna biz sulh diyoruz, sulh. Yani o borcun ödenirken yapılan sulh diyoruz. Bu şekilde olabilir.
Evet. Erkek mehir verdikten sonra geri almak için izin istemeli değil mi hocam? Veya bir ihtiyaç hasıl oldu. Alabilir miyim demeli.
Şimdi mehri verdikten sonra o mehir kadının kendi malıdır artık. Hmm. Ve koca kadının rızası olmadan o kadının parasını, malını harcama, onda tasarrufta bulunma hakkı yok. Çünkü o mal onun kendisine aittir. Zorla falan alıp da onu şey yapamaz. Yaparsa, evet, gasp etmiş olur. Yani başka bir yabancı birinin parasını gasp etmiş gibi olur.
Aynen. Peki hocam. Hocam şöyle bir soruyla devam edelim. Nikahın tescili şart mıdır demiş bir dinleyicimiz. Nikahta şahitliğin hükmü nedir? Nikah tazelemek diye bir şey var mıdır demiş.
Şimdi nikahta şahitlik şarttır. Peygamber, evet, Efendimizin hadisi var. La nikaha illa bi şahideydi. Yani iki şahit olmadan nikah olmaz. Hı hı. Hatta bazı rivayetlerde la nikaha illa bi veliyin ve şahide addin. Yani veli ve iki adil şahit şartı var. Şafii mezhebi bu ikinci rivayeti esas almış ve veliyi şart koşmuş. Yani veli ne demek? Kızın ve kadının babası, dedesi, ağabeyisi gibi bir erkek büyüğü. Evet. Ha, şahit de belli. Yani şahitlik şart. Ama Hanefi mezhebinde iki tane şahit varsa ve bir de evlenecek kişiler veya vekilleri var ise bu şahit, bu nikah kıyılabilir. Evet. Kıyılmıştır. O zaman ne demiş olacağız? Şahitlik nikahta şarttır. Peki tescili gerekli mi? Yani tescil ne demek? Resmiyete dökmek. Bir kitaba, şey, deftere kaydetmek. Günümüz şartlarında bu gerekli. Eskiden insanlar dürüstmüş. Hak hukuk gözetirmiş. Ve iki şahitle mahkemeye müracaat ettiği zaman bir kişi, senin elinde yazılı belge var mı? Tapun var mı? Efendim nikahın tescilli mi? Buna bakmaz hakim. Ve o şahitlerin verdiği ifadeye göre karar veriyor. Mesela diyelim ki adam öldü. Nikah tescili yapılmamış. Onun mirası paylaştırılacak. Evet. Çocukları eğer o kadına mirastan pay vermezlerse gidiyor hakime ve o kişiyle, yani o çocukların babasıyla evli olduğunu ispat ediyor kadın ve mirastaki payını alıyor. Ama günümüzde böyle yok. Günümüzde eğer resmi bir nikah yoksa karı koca arasında, o kadın mahkemeye gidip de biz falanla imam nikahıyla evlendik, adam da öldü, çocukları bana malından bana para ver, mirasından bana bir şey hak vermiyor dediği zaman mahkeme bunu dinlemiyor. Onun için günümüzde
tescil şart.
Tescil gerekli. Ha, tescil edilmediğinde nikah olmaz mı? Nikah olur.
Ama mağduriyetler yaşanır.
Ama zarurette bir takım sıkıntılar yaşanır. Bir de kadının hakkı korunamaz.
Evet.
Evet.
Nikah tazelemek peki hocam?
Yok. Nikah tazeleme diye bir şey yok. Nikah ya vardır ya yoktur. Nikah bayatlamaz.
Eyvallah.
Ya eğer nikah yoksa, eğer bunların yeniden evlenme yetkileri varsa yeniden nikah kıyabilirler. Ama yeniden evlenme yetkileri kalmamışsa o zaman nikah kıyamazlar.
Nikah kıyamazlar. Peki hocam.
Evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık vaktimizin sonuna geldik. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze, dilinize sağlık.
Amin. Sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte, saatler Perşembe günü 17'yi gösterdiğinde bizler Erkam Radyo ve Erkam TV stüdyolarından sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, kulağınız bizde olsun efendim.